74, 3 segundos y así que Vinicius lanza, anota, y así que Vinicius, 1 segundo, 2 décimas.
Tiempo muerto de Paco.
Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 80. bölümüne hoş geldiniz. Ben 83'e takılı kaldım kafamda. Bugün 80. bölümümüz olacak.
Ben de introya takıldım kaldım. Bitecek yani bitmeyecek gibiydi. Ne zaman bitecek diye. Yok yok şaka yapıyorum canım.
İşte ne yapsanız yaranamazsınız bazen.
Euroleague efsanelerini beğenmiyor herif.
Beğenmez olur muyum?
Bu arada hemen tanıtalım kendimizi. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Tokan Karataş.
Ben Orçun Antdemiröz.
Beraber bugün Dip Çizgi'nin Euroleague podcastinde beraberiz hep birlikte. Basketbol konuşacağız, Avrupa basketbolu konuşacağız. Ama bunu konuşurken ana gündemimiz tabii ki de Euroleague içinde bu sene yarışmacı olacak temsilcilerimiz. Ve onların Türkiye'deki yarın oynayacak kupa maçı olacak daha çok gündemimiz. Kadrolar üzerinden, bu seneki beklentiler üzerinden, hazırlık maçları ve hazırlık süreci üzerinden bir podcast gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ne haber?
Senin bugün konuşmaya çok niyetin var. Ben hemen sana atayım topu yani.
Sahalara geri döneyim dedi. Gol sorunu yaşıyormuşsunuz Efecan.
Aynen. Hücumda etkili değiliz bu sene. Orçun evet birkaç program. Bir önceki program yoktu ama zaten yani senin pek ilgi alanı olmayan şeyler konuştuk.
Fantasy basketbol konuşmuştum.
Manu'da da yoktu. Manu'da bir dedi.
Yani Manu'da olması gereken kişi zaten Togan'dı. Yani.
Tek başına yaptı programı.
Ben tek başıma yaptım zaten. Hani Efecan'ı da çağırmayacaktım. Ben konuşacaktım tek başıma.
Sen de gel bas işte tuşlara falan dedi. Yani.
Şey değil mi eski radyo programları gibi.
Kahvesini falan yaptım o konuştu. Euroleague'de de şunu hatırlatarak devam edelim. Hiç konuşamadık. Navarro bıraktı. Bir ona saygıyla analım Navarro'yu.
Nihayet diyelim bence yani.
Yok biz konuşamadık. Çünkü podcast'imize hiç yere veremedik bu sene.
Onu ne zaman gelmişti oldu. Ama. Yani
eski kıtanın yıldızları bir bırakıyor.
Avrupa'da neler oluyor? Euroleague iyi bir transfer süreci geçirdi mi geçirmedi mi? Bu seneki ligin kalitesi geçen sene daha mı iyi olacak? Bunlar aslında bir sonraki programımızda toplu konuşacağız. Bir sürü Euroleague notumuz var. Hazırlandık. Ama bugün daha çok Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in yarın oynayacak maçı üzerinden ve Darüşşafaka'nın bu sene kurduğu takım kimyası üzerinden birazcık bahsedeceğiz. Ben hemen şöyle başlamak istiyorum. Şunu sorarak başlamak istiyorum size. Geçen seneden bu seneye Euroleague'deki playoff takımları arasında temsilci sayımızı arttırabilir miyiz?
Yani Daçka'yı oralarda görmesek de bence Efes'in bu kadroyla en azından bir F8 yapması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Yani çünkü sonuçta Efes'in geçen sezona göre %25'te bir bütçe artırımı da var. Yani daha ki bu kağıt üzerinde yani daha da yüksek olabilir bu rakam. Ki
Ergin Ataman efekt
diyoruz. Ya tabii canım Ergin hocam gittiği yeri böyle hemen bir yani öyle hani bir şeyi açar. Manaları bir açar şöyle. O yüzden hani...
At 3-5 daha
Bir de şey çok formda ya. Yani hani medyatik anlamda da formda. Hani görünmeyi seviyor tam sezon öncesinde. O yüzden Fenerbahçe zaten finalin gene adayı. Ama Efes'in de en az F8'e kalması gerekiyor diye düşünüyorum.
Sizce hocam?
Katılıyorum Orçun'a. Yani ben kafamda bir güç sıralaması yaptım. Onu bir dahaki programda konuşuruz. Efes'i 8'e yazdım. Playoff'a kalmalı bu takım. Yazık olur yani.
Durum böyleyken yarın da bir Fener-Efes maçı var. Özlediğimiz bir şey bu. Basketbol yaz boyunca ayrı kaldığımız bir şey. Kadınlar Dünya Şampiyonası olsa da, hazırlık maçları da olsa da.
Elemeler
olsa da. Ki elemeler bizim için birazcık bu sene eğlenceliydi. En azından Emin takımın bir önceki versiyonuna göre çok daha eğlenceliydi. Bu kadar özlediğimiz bir anda yarın beklediğimiz gibi bir maç izleyebilecek miyiz?
Ne beklediğimize de bağlı. Evet.
Ben rekabet bekliyorum.
Rekabet adına. Olacak bence.
Yani bir kupa maçı sonuç olarak maç sonunda bir kupa kaldırılacak. Ve
bir de Ergin hocayla Obradovic tabii
çekişmesi de var. Bir önceki maç kazanınca kupa kaldıracağın maçın nerelere gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani Ergin Ataman bayağı stresliydi ve kazandı maçı.
Ki basın toplantısına çıkmadı Ataman. Ya bakalım ne olacak ben merak ediyorum bu arada ya. Ama önce ben senin yorumunu merak ediyorum. O yüzden hangisi? Biraz bekliyorum. Efes'le veya Fener'le ilgili. Sen başla. Sıramı sana veriyorum.
Önce ya şunu konuşalım. Ben size daha rahat bir alan
bence
bırakayım.
Bence evet. Efecan yönlendirsin.
Daha böyle rahat bir alan bırakayım size. Efes'in ve Fener'in yaptığı hamlelerden başlayalım. Hem Euroleague'deki iki temsilcimizi değerlendirmiş olalım. Hem de yarınki maçı konuşalım. Evet. Fenerbahçe Vanamaker'ı kaybetti bu sene kadrosundan. İşte Jason Thompson gitti.
Nunnally gitti.
Nunnally Amerika'nın yolunu tuttu, Minnesota'nın. Yerine Tyler Ennis ve Jeffrey Lowry'ni eklediler. Ve uzun rotasyonda bayağı kapattı Orlu Dönüş aslında. Hani Euroleague takımlarına, diğer Euroleague takımlarına birazcık kapattı kapıyı. Burası bizim dedi. Ama kısa rotasyondan bence kan kaybetti. Bu bence benim görüşüm. İkinci, yani Efes tarafında ise komple yenilenen bir kadrodan bahsediyoruz. Türkleriyle, yabancılarıyla. Yani neredeyse bugün 16 oyuncu saydık hocam sizde. 9 yabancı, 7 Türk'ü var Efes'in ve...
Ya Birkan'ı yenileyemiyoruz ama o kalıyor yani. Bir o aynı.
Birkan şey gibi bizim olacak sonuçta. Bizim derken...
Genç koçu Semih gibi.
Yani o kadar emeği yok ama hani Beşiktaş'ın malzemecisi gibi. 25-30 sene Efes'te kalacak gibi duruyor.
Ben
yani.
Süreyya abi
tercih ederim. Süreyya abi gibi Birkan'a. Ben de tercih ederim.
Ben yani. Süreyya abi Birkan'ı tercih ederim.
Hal böyle. Yani Efes adına forvette sorunlar var. Bunları konuşalım. Guard rotasyonu nasıl olur ki Shane Larkin beklediğimizden çok daha
hazır değil.
Hazır olmayan bir görüntüde.
Hangi takımdan başlayacağız?
Şöyle başlayalım. Ben size Fener'i açtım ilk önce. Hı-hı. Fenerbahçe'nin kısa rotasyonunda sorunlar olacak mı bu sene?
Yani ben şuradan alayım. Fener'in maçlarını izledim böyle. Hani özellikle Zadar kupasındaki maçlarını da takip ettim. Görünen köy kılavuz istemez bence. Özellikle guard rotasyonunda geçen senenin Wanamaker etkisini alamayacaklar gibi duruyor. Çünkü Wanamaker özellikle geçen sezonun sonunda bayağı bir rol kapmıştı ve yani şampiyonlar giden yolda da bayağı bir verim vermişti. Şu anda Tyler Ennis'in Wanamaker'ın yaptıklarını yapması mümkün gözükmüyor. Çünkü zaten oyuncu profil olarak da çok farklı tipte oyuncular. Ennis iyi niyetli gözüküyor. Yani hani yerinden memnun gözüküyor ama şu an takıma çok böyle hani adapte olabilmiş durmadı. Yani en azından öyle gözüküyor. Çok yani şöyle gözüküyor. Top çok fazla Sulukas'ın elinde kalacakmış gibi gözüküyor bu sezon. İkisini beraber kullandığı anlar var. Ana yönlendirici gene Sulukas olacaktır. Ama Sulukas'ın da tabii uzun Euroleague sezonunda hani su kaynatmaları meşhur yani. Hani Sulukas da bütün bir sezonu aynı randımanla götürebilecek bir şu zamana kadar hep yani öyle arazileri oldu. O noktada bence
acaba Sulukas hiç o kadar iyi bir oyuncu olmadı mı? Arada onu düşünüyorum. Ben çok kıymetli bir oyuncu ama acaba hiç o kadar iyi oyuncu olmadı mı?
Yani
ya bizim beklentimiz şey ya bütün sezonu sürüklese etmesi açıkçası.
Yani. Ya Sulukas'ın bir Euroleague süperstarı olmadığını bence kabul etmemiz lazım. Yani Euroleague'in çok önemli oyun kurucularından, topa yön veren isimlerinden birisi. Her takımın rotasyonunda görmek isteyeceği ve hani özellikle Fenerbahçe'nin o hani geçiş hücumlarında çok önemli bir isim.
Çok kısa bölerek şey soracağım yani yanlış anlaşılmamak mı senin? Direkt sana vereceğim yine. Üçümüze de Fenerbahçe'yi bugün verseler coaching olarak topu Sulukas'a veririz değil mi?
Tabii ki.
Tabii bundan bahsetmek
istiyorum. Bir de şöyle bir şey var yani sonuçta Bobby Dixon'ın da artık yaş itibariyle geldiği nokta belli. Hani her hafta oynanacak hani Euroleague artı Türkiye Ligi maçlarını ne seviyede oynayabilecek? Hani mesela kupa maçlarında, yani hazırlık kupası maçlarında Bobby'den hani Bobby'yi sürdü. Hatta ilk 5 başlattı bazı maçlarda falan ama hani tabii sezon içerisinde bu böyle gitmeyecektir. Sezon içerisinde ben belki bir guard takviyesi yapabilirler diye düşünüyorum. Nanani'nin bence kaybı en az Wanamaker kadar önemli bir kayıp. Çünkü kanat savunması anlamında ve özellikle yani ikinci beşten gelen skorer anlamında Nanelli'nin çok büyük bir etkisi vardı.
Yani Corey Higgins'le beraber ligin en iyi iki oyuncusuydu bu işi yapabilen.
En iyi atıcısıydı yani. En iyi,
Final hani, Four geçerli değil yanlış anlamda.
Final Four geçerli değil. Normal sezondan bahsediyorum. %60'lar dolayısıyla yani, yani o seviyelerde 3 sayı isabeti vardı. Ve hani bunu sadece...
NBA'ye giderek aldı.
Evet yani... ve nokta şutör olarak katkı veriyordu. Yani topu elinde tutmadan pozisyonu biten isim olarak bunu veriyordu. Şimdi mesela kadroda öyle bir isim baktığın zaman Datome dışında öyle bir sıkıntısı da var Fener'in. Hani Lovern hamlesi bence çok nokta atış bir hamle. Bunu yani zaten konuşmuştuk. Şu anda Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu NBA rotasyonu gibi diğer EuroLeague takımlarına göre. Özellikle iki uzunlarla Lovern ve Veseli ile oynadıkları zaman hani orayı bayağı yani size olarak da kapatıyorlar ki Lovern'in çok yani yapabildiği çok fazla artı iş var ki hani sırtı dönük oyunu var. Zaten çok iyi bir reboundçı ve topu da yere vurabilen de bir uzun bu arada. Yani hani pas kanallarını bulabilen de bir uzun. Öyle de bir avantajı var. Bir de onun üzerine tabii Melli gibi bir dışarıda oynayabilen de bir parçası var. O yüzden o noktada yani bağlantı 4-5 uzun bağlantıları anlamında Fenerbahçe'nin sorun yaşayacağını sanmıyorum sezon. Hatta çok dominant olacaklar. Ama topu çembere götürme noktasında yani hani geçen sezonlarda konuşuyorduk bunu hep yani Obradovic geldiğinden beri Fenerbahçe'nin hep bir dış alan savunması da sıkıntılı yani hani o perimetre civarında sorun yaşayan bir takım oldu hep. Tyler Ennis, Lucas ve Bobby'de de o sorun bence devam eder. Yani.
Son 3 senenin en zayıf guard rotasyonu mu sizce?
Evet.
Yani bence de evet.
Şampiyonluğundan itibaren.
Evet. Yani şeyi Orçun dediklerine tamamen katılıyorum. Şimdi Vanamaker'la Nani'nin gidişi iki tane farklı hikayeden de oldu aslında Fenerbahçe. Bir, Vanamaker hatırlayın sezonu bayağı kötü başladı. Son topları kullanamıyor, şut yüzdesi, efektif şut yüzdesi en kötü oyuncuydu belli seviyede top kullananlar arasında. Ama çok iyi bir sezon sonu yaptı. O onun işte basına gitti oldu. Değil mi?
Basına gitti.
Nani'nin tamam Final Four...
Biraz Vanamaker'ın gelişi de sanki NBA koşuluydu.
Gibi. Evet yani evet öyle görünüyor
zaten. Bir önceki senenin yazını hatırlayın. Hani Vanamaker evet. NBA karın ağrısıyla geldi Fenerbahçe'ye.
Evet. Vanamaker'ın en büyük özelliği Fenerbahçe'de belki beğenilmeyen maçlar çıkarmış olsa bile rakibi sırtına alıp tek başına çembere kadar gidebilecek tek kısası. Ya şimdi Sulukas'tan bu kadar böyle bir sürükleyici, sürüklerken rakibi potaya kadar püskürten bir oyun beklemeyin. Ya da Tyler Ennis'ten de, Bobby Dixon'dan da beklememek lazım. Şimdi burada Nani'nin kaybı da yine dışarıdan attı. Nani'ye bir de fizik de veriyordu Fenerbahçe. Hani kağıt üstünde kısa beş oynasa, yani ne bileyim işte Datomelli, Kalinic'li bir beş yapıp Nani'yi koysa yine uzun aslında. Kağıt üstünde kısa ama yine fizikli bir beş oluyordu. Bir şey kaybetmiyorlardı. Hücumda dışarıda problem yaşayacaklarını düşünüyorum ben de Fenerbahçe'nin. Hiç zaten Lovern Veseli ikilisi EuroLeague'de bir ikamesi yok şu an. Orada netler.
Ha şunu parantez açalım. Geçen sezonun en iyi bu arada 3 sayı atış oranlarına sahip takımlarından birinden bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe hep ilk 5'teydi sezon içerisinde. Yani hani, o yüzden bu takımın en önemli parçalarından birisini kaybetti.
Benim şöyle bir soru işareti var kafamda. Sulukas'la ilgili dediklerinize katılıyorum. Yani 30 maçı biz de program öncesi Efe'yle konuşuyorduk işte sen gelmeden Orçun. Yani 30 maç çıkarmasını pek beklemiyorum ben açıkçası. Biraz gerçekçi düşünürsek EuroLeague'in elit kartlarından biri ama bazı zor deplasmanlarda Sulukas'ın eksi verimlilik çıkardığı maçlar bile olabilir. Tyler Ennis...
Hold the fucking ball olabilir.
Tyler Ennis, Sulukas'la biraz şimdi Obradovic eski dönemlerinde böyle 2-3 tane oyunu 2 point kartla oynamayı bilen bir koç hani ne bileyim Yasikevicius, Diamantidis, Yasikevicius, Sponis yapmış bunları bir oynayan bir koç ama şimdi bir basketbol o dönemde değil artık öyle bir basketbol oynanmıyor kısmen. 2 sanki bence Ennis Sulukas ikilisi fiziksel olarak da sorun yaşamaya devam edecek. Yani Vanamaker çok uzun bir oyuncu değil mi? Vanamaker çok güçlü bir oyuncuydu.
3 pozisyon savunabiliyordu.
Evet Vanamaker çok güçlü. Tyler Ennis o kadar güçlü değil ve bir şey daha unutmayalım. Tyler Ennis iyi bir pasör ama net bir şutu yok. Yani ceza şutlarında problem yaşayabilir.
Sinan daha fazla forma alır mı bu sezon?
Yok. Bu onu söyleyecektim. Bu sezonun Fenerbahçe adına belirleyici oyuncusu Marko Guduric.
Evet.
Marko Guduric gelişim gösterirse, formayı alır gelişim ki, gösterirse.
Hazırlık maçında çok kızdı Marko'ya. Bu takım için bir şeyler yapman yani, lazım diye bağırdı en son.
Yani herkes yeni bir Bogdan çıkmasını bekliyor ama o kadar olmayacağını en başından söylemiştik biz. Guduric gelişirse Fenerbahçe yine kupaya uzanabilir. Yani Guduric aksarsa yani birazcık İbre CSK'ya doğru dönüyor diyebilirim.
Guduric'ten şeyi bekliyorlar. Yani topla oyununu geliştirmesini bekliyorlar sezon. Bu sezon özelinde. Geçen sezon zaman zaman yaptığı maçlar var. Hani çok iyi çıkardığı maçlar da var ama süreklilik ne olur orası tartışılır. Yani sezon başı çok hazır değildi o da.
Ben şöyle bir detay atayım. Sözünüz bitti mi?
Yok bu kadar.
Murat Manutanoğlu Bein Sports'u bırakmış dün. Ama onu bırakmadan önce hemen Tyler Ennis'le bir röportajı oldu Fenerbahçe kampında. Tyler Ennis'in şöyle bir açıklaması vardı. Ben o ana kadar Tyler Ennis'in performansından hepiniz gibi memnun değilim ama bir beklenti içindeyim hala. Anthony Bennett'le konuşmuş işte. Hı hı. İşte gideceğim Fenerbahçe'ye falan. Şey demiş yani. Yapabiliyorsan takım toplanmadan sen orada ol. Yani çünkü ben yarısında gittim. Setleri öğrenemeden sezon bitti. Hani o yüzden de Tyler Ennis apar topar işte Lauren'le beraber gelmişler. Yani sezon öncesi Fenerbahçe kampına katılmak istemiş. Abi en baştan.
Tyler Ennis sonuçta oyun kurucu pozisyonunda.
Evet,
yani.
Her şeyi bilmesi lazım. Ki Murat Muratanoğlu da çok güzel bir şey yaptı orada. Hani Fenerbahçe'ye gelen NBA'de oynamış, Avrupa'da hiç oynamamış oyuncular başarısız oldu. Avrupa oynayıp NBA görmüş, sonra Fenerbahçe'ye dönmüş oyuncuların hepsi de seviyelerini çok yukarılara çıkardılar dedi Avrupa'da.
Doğru.
Bence doğru bir tespitti. Tyler'in için beklentim o yönde var. Yani sezon öncesi katıldı. NBA'den direkt geldi. Hiç Avrupa görmedi ama niye olmasın? Biraz alışma süreci
ama
geçirecektir.
Ama bir fark var. Fener'in elinde NBA'den gelen oyuncular Avrupalı. Bunu da unutmayın.
Evet,
yani Avrupa
evet.
kültürüyle, Avrupa altyapısıyla büyüdüler. Bu daha iyi anlamında demiyorum. Obradovic'in yani sistemine
işte,
daha uyar.
Yudov'ta Makabi'si var ya çok ufak. O örneği vermiş Murat Mertan.
Ya şimdi işte Makabi...
Yudov'un.
Bence Makabi tam Avrupa kültürünü saymıyorum.
Amerika kültürü
yani. Evet öyle. Makabi'nin başarılı olduğu dönemde...
İsrail bağlantısı yüzünden değil mi?
Makabi Amerikalı oyuncuların sürüklediği bir takımdı. Hatırlayın evet, yani Yasuke Üçüsü dışarıda tutarsak...
Hala öyle.
Biraz Vucic falan vardı yani. Onun dışında hep Amerikalılar sürüklüyordu işte.
Daha Anthony Parker sürüklüyordu.
Yani.
Ya ben de şunu söyleyeyim ek olarak size. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum zaten. Bence Fenerbahçe çift kısayla oynayamaz bu sene. Hani düşünüyorlarsa... Çok...
Enis Arta Sulukas mı?
Yok ya.
O... Fenerbahçe'nin bu sene, geçen sene elinde koz olarak bulunan kalıplı beşleri ana planına dönmek zorunda.
Evet.
Yani tabii işte tabii. Öyle bir sıkıntısı var. Artık onu bir hamle olarak sunamayacak. Fenerbahçe'yi direkt kalıplı bir takım olarak takımlar önlem alacaklar. Örnek
ama demeksin. Bu da rakipler de buna alıştı biliyorsun. Çözmeye evet, başladılar.
Geçen sezon
ve
Real Madrid dişi
ve bu sorun yaratabilir. Bunu nasıl çözersiniz? İşte gerçekten de akıcı bir basketbol oynamak zorundasınız. Yani, yavaş basketbolu çözerler. Real Madrid geçen sene yaptığı gibi. Temposuzluğu yani.
Ama Sulukas'tan ve Tyler Ennis'ten ne bekliyoruz? Tempo i̇şte. Anlamında diyorum. Yani tempo anlamında. Bence oradan bir gelişim çıkarmak yerine Guduric'i geliştirmeye çalışmak daha mantıklı olacak. Çünkü Sulukas'ın kaç yıllık oyun ezberi değişmez. Ama Guduric'i değiştirebilirsin.
Kafanda nasıl bir 5 var? Yani sen işte, Guduric'i ilk 5'e koyuyorsun o zaman.
Koymuyorum. Yani hani ben bayağı Kalinic Datome başlarım yani.
Kalinic Datome tamam.
2'den başlatırım Kalinic'i yani.
Ama o zaman da bir yani...
Hamle problemi
abi. Hamle problemi değil. Şey bayağı
ya şu an
spacing problemi yaşayabilir.
Diğer alternatifin yani diğer alternatif sadece
diye bırakılacak o zaman
diğer,
yani.
Diğer alternatif sadece Sulukas Guduric. Var mı üçüncü bir hamle?
Yok.
Ya Sulukas Guduric, Enis Guduric, Enis Sulukas, Enis Sulukas aman Allah'ım.
Ya benim kafamdaki ilk 5 şöyle
Melih falan.
Yani Sulukas, Guduric, Datomi'yi ben 3 numara oynatırım ve 2 uzun kalıplı 5'inle oynarım.
Yine kalıplı 5'ten bahsediyorsun. Ya tamam ben
yani
de bundan bahsediyorum.
Çift center.
Tabii yani Lovren, Veseli.
Melli bench'ten diyorsun.
Veya Melli, Veseli veya hani o ben, değişebilir.
2 uzunu bence hamle olarak kullanacak Obradovic. Lovren ama Lovren'i de bench'ten getirmek biraz şey olabilir.
Yok yani ben Lovren'le başlarım. Ama yani
Lovren,
Melli olabilir.
Ahmet Veseli. Döne döne oynayacaklar.
Yani. Ama yani şu değişmez bence hani benim beşimde. Yani Sulukas, Datome ve Guduric'in pozisyonu değişmez diye.
Guduric'in ikamesi olmadığı için değişmez ama tabii, bence çok evet. Değiştirecek yani. Ben hazırlık maçlarında özellikle memnun olmadığını gördüm orada için.
Yok değildi zaten canım ama yani hani.
Memnun olacak da bir şey yok.
Oyun gelişme açısından diyorum ben. Yoksa tabii ki Obradovic için kafasında şu anda net tilkiler dönüyordur da.
Ya iki numaradan muhtemelen geçen seneki gibi hem penetre yapabilen hem fiziksel olarak rakibin karşısında kalabilen hem de gerektiğinde oyunu kurabilen bir oyuncu istiyor. Bunun üçünü birden yapacak...
Bogdanovic.
Yani bunun üçünü birden yapacak oyuncu yok. Hani bir elimizde buna potansiyel olarak görünen Guduric var. Enis'ten bunu bekleyemezsin. Enis'ten bunu bekleyemezsin.
Yani Sulukas da çok iyi bir savunmacı değil neticede. Bobby de keza aynı şekilde. Tamam bunlar hani gayret eden, savunmada gayret gösteren isimler ama işte Real Madrid'in guardları geçen sezon deldi geçti yani ve köşeleri sürekli buldular. Açtılar oyunu. O yüzden bence yani Nanelli de yokken O yüzden bence Marco en azından hücumda topu taşımasa bile savunmada bence en azından durmak zorunda. Rakip takımların gardlarını bozmak açısından.
Bir de bu mesela 2 numaradaki eksiklik acaba diğer pozisyonları nasıl etkileyecek? Yani Fener'in diğer pozisyonları çok net. 3-4-5 yani çok net de diğerlerinin verimini nasıl etkileyecek? Biraz onu da merak ediyorum ben.
Ya işte Guduric'le bağlantılar önemli eğer. Guduric oynamak zorunda gibi eğer durumu yok şu an ama yani hani
evet.
Ben de bilemiyorum.
Açıkçası ben de bir oraya bir takviye bekliyorum.
Yani Bobby'nin
gelmesi lazım. Yani.
Bobby'nin süreleri 15 dakikayı geçmez yani.
Yok, yok ya Bobby CSK maçı varsa Bobby'yi oynatır.
Bir periyot.
Yani işte
bir periyot. Üçüncü çeyrek atar
oyunu. O yüzden hiç Bobby ismini geçirmemin sebebi de o. Hani ana plan olarak alamayız Bobby Dixon'ı şu an zaten.
Yok evet.
O zaman yarınla ilgili bir soru. Fenerbahçe yarın şimdi yabancı kuralı da değiştiği için ligimizde 6 artı 5'ten 5 artı 5'e dönüldü. Ve yarın
5 artı 0 artı
5. 5 artı 0 artı 5 yani kadronuzda 5 tane yabancı bulmak zorunda aslında. Bu işin özeti bu. Fenerbahçe'nin kadrosunda ise Tyler Ennis, Loven, Nikola Melli, Kostas Sulukas, Marko Grujic, Jan Veseli, Nikola Kalinic ve Datome yabancı olarak bulunuyorlar ve bunların yarın 5'i sadece kadroda olacak. Hazırlık maçları performansı, takım kimyası olarak kimleri kesersiniz?
Togan başlasın.
Yani 3 kişi keseceğiz değil mi?
3.
2 kafamda net de 3.'ü düşünüyorum. Yani ben Tyler Ennis'le Kalin için kesileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Loverne'i alıştırmak, şimdi aynı şey Elis için de geçerli ama Loverne'in alıştırmak ve Elis'inki biraz farklı durumlar. İkamesi var en azından Loverne'in. Üçüncüsünden çok emin değilim. Hadi Melli diyeyim ya. Yani Datome'den vazgeçmez.
Melli'yi keserdir.
Ya birini keseceğiz şimdi. Kimi keseceğiz?
Melli'yi bence hayatta kesmez.
Abi ben de kesmem Melli'yi. Melli gibi Avrupa'da öyle bir 4 numara yok. Farkındayım da. Loverne Veseli'yi daha alıştırmak için diyorum. O zaman Loverne'i mi keselim? Ya da Datome'yi
yani
mi keselim?
Yani Melli'yi keserse bence Efes'in ekmeğine yağ sürer ya. Ben öyle düşünüyorum.
Çok forvetten zor bir karar mi? Ya.
Abi Datome zaten 30 dakika dövecek Efes'in forvetlerini ya. Yani. Dövecek yani. Sen ne diyorsun?
Ben de Ennis'in kesin olmayacağını düşünüyorum. Onun dışında Kalinic de çok evet.
Bu ikisinden emin gibiyim. Gerçekten yani, öyle düşünmüyorum.
İyi gözükmedi ama üçüncü noktasında ben emin olamıyorum ya. Hani Lover mi Melli mi? Yani sonuçta Efes'e baktığın zaman Efes çok böyle size'lı bir takım değil yani. Hani
değil, Veseli tek başına.
Veseli tek başına götürebilir gibi düşünüyorum.
Götüremiyor ama. Abi. Dunstan'la Veseli arasında bir rekabet var.
Çok da yıpratıyor Dunstan.
Dunstan Veseli'yi öyle dominant olamaz.
Ama Veseli. Şey yani hani Veseli sonuçta Ahmet falan da var ya o yüzden hani uzun rotasyonu sorun yok Fenerbahçe'nin. O yüzden
bir tane daha atıcı mı alır diyorsun? Olabilir.
Ya ben oyunu açmak için ya sonuçta Ergin Hoca'nın basketbolda daha dışarıya endeksli bir basketbol. O yüzden ben hani
ben yine sürpriz yapacağını düşünüyorum.
Melli'yi tutardım kadroda.
Kendi adıma Sulukas'ı dışarıda göreceğimizi düşünüyorum.
Mesela çok enteresan olur.
Burada Enis'i bir yerlerde içeri atmak zorunda. Burada keserse Enis'i Euroleague'e nasıl hazırlayacaksın? O yüzden de bir maç görmesi lazım. Enis burada çok kritik bir oyuncuya dönüşüyor. Çünkü kısa rotasyonu yok.
Şu bence önemli olan yani Obradovic.
Bobby Dixon zaten elimde diye. Yani Enis de oynayıp belli yerlerde Bobby Dixon sürelerini biraz yukarı çekecektir.
Bence önemli olan şu. Eğer yani Obradovic kafasında kupayı kazanmaya şartlamışsa kendini. Yani bunu sadece bir maç olarak hani bir Euroleague rakibiyle normal sezonda defalarca kere oynayacağı bir rakibiyle bir maç olarak hazırlık maçı olarak görüyorsa bence senin dediğini yapar. Ama bunu yarınki maçı bir kazanması zorunluluğu hissediyorsa üzerinde yapmaz. Sulukas bence
ben de olur. Birinci alternatifini düşünüyorum. Ergin Ataman'ı yenmek istiyor. Hı-hı. Ama bunu bu şekilde yapmak isteyecektir. Böyle başlayayım
sezonu isteyecektir. Daha uzun vadeyi düşünüyorum.
Kesinlikle olabilir. Öyledir. Ama bilmiyorum hani. Şimdi Sulukas görsem Talilens dışarıda olsa derim ki bir problem var.
Yani mesela kızıp Guduric'i de atabilir.
Evet.
Yani buradan bekliyoruz ama
ben işte Loven'in dışarıda olacağını düşünüyorum.
Melli'yi tutar. Loven, Sulukas.
Loven, Sulukas ve Datome'nin dışarıda kalacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani Kalinic'e ihtiyacı var.
Son ta Ivković döneminden beri getiriyorum. Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği maçları bir hatırlayalım. Datome'nin olmadığı maçları evet. Bunlar.
Yani
Datome olur.
Ergin Hoca Datome'yi görmezse orada Simon'a 5'i çarpar
yani
bence.
Şöyle söyleyeyim. Yani. Datome bu maçın en önemli oyuncusu. Hele Efes'in oradaki eksikliklerini gördükten çok sonra yani.
Zaten gibi five yapar yani.
Ama orada işte birazcık şeyi düşünüyorum ya. Moerman'ın karşısına Kalinic oynatır. Kısa da çıkabilir belki. Yani Kalinic'i daha farklı yerlerde kullanabilir. Şimdi, hem 4 hem 2. Kısa bir takıma da dönebilir mesela.
Şunu Fener'e düşünelim. Kalinic'le. Yani bu arada Efes'i konuşacak mıyız yoksa?
Konuşacağız.
Şimdi Efes'e geçince şey yapıyoruz o zaman.
Maçı mı konuşalım? Orada konuşalım. Orada konuşalım. Bilmesin diye.
Tamam, hemen Efes'e geçelim o zaman. İstiyorsun. Fener'i birazcık konuştuk. Kaldı mı aklınızda bir şey Fener maçı konusunda?
Yok yani. Kadro ama yani sonuçta bu kadronun F4 dışında kalması sürpriz olur. Öyle değil mi?
Tabii canım.
Efes'e geçtik o zaman. Bence de öyle. Girecektir ya. Bir şekilde atacaktır kendini yine. Tibor Pleiss, Shane Larkin, James Anderson, Adrian Moerman, Rodrigo Bobo.
Bobo.
Ya, bir de yani Rodrigo de diyemiyor zaten.
Rodrigo. Söyle mi? Bogu. Şaka yapıyorum. Bobo, Vasilya Mitsic, Burak Tuncer, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsel'in kadrosuna kattığı Anadolu Efes.
Bence Efes'in yani kim başlıyor? Ben mi başlayayım?
Ben sorayım hemen.
Başla abi, sen başla.
Yok, bir şey soracağım sadece. Shane Larkin'in hazır olmadığını gördük.
Hiç değil ya.
Ve Shane Larkin bu kafada ya da bu tempoda oynarsa bu Efes'ten nasıl bahsedebiliriz?
Çok iyi bahsedemeyiz mi? Yani hani
bütün hesaplar değişir yalnız. Larkin formsuz bir sezon geçirirse Efes Ligi 12. falan bitirir.
Yani Larkin sezon öncesi yatmış belli yani. Hani Kaliforniya'da takılmış.
Larkin
yani.
Ona ihtiyacımız var.
Yani çok hazır gelmedi. Ama anlık patlamaları var maçlarda. O anlık patlamalarda çok direkt fark ediyor yani. Hani o hani klasını konuşturmak istediği zaman onu yapıyor ama şu anda devamlılık noktasında sorunları var. Bir de gerçekten NBA'ye tekrar geri dönmek istiyor mu? O da önemli bir sorun yani. Hani,
ama undersize yani sorun zaten. Yoksa Larkin kalitesiz bir oyuncu değil. Oynar NBA'de de undersize abi. Yani tamam, ben işte şey toplayayım buradan, Larkin muhabbeti uzamasın şey diyeyim yani. Bütün Efes taraftarlarının ve hatta Euroligi takip eden muhtemelen herkesin, yabancıların da dahil olmak üzere, Efes'in baktığında iyi bir, çok iyi bir hatta guard rotasyonu var. Larkin, Mitsic, Doğuş, hatta gerektiğinde Boboa'yı falan katabileceğin çok iyi bir oyun kurucu guard rotasyonu var. 2 numara da iyi durumda, Buğra'nı falan da ekleyince rotasyonlu geniş bir yer. Pivotta Dunstan zaten emektar yıllardır Timur oynuyor. Pleiss benim beğendiğim bir transfer değil ama hadi kısmen kabul edilebilir. Buralarda problem yok diyebiliriz. En azından playoff seviyesi için. Euroleague playoff'u için yok. Ama gelin forvete abi. Forvette senin Motum, Moerman, James Anderson, Simon, Metecan gibi oyuncuların var. Bir tane atlet oyuncun yok. Bir tane net reboundçı oyuncun yok. İki tane atıcın var. Moerman, Motum. Moerman'la Motum'un istatistiklerine bakın. Motum bir maçta 0 reboundla tamamladı 25 dakikada. Motum'a da
atıcı demeye yani.
Yani bir, işte olduğu kadar.
1000 tane şahit lazım.
Motum benim için büyük hayal kırıklığı. Gittim Motum'un aynısından aldım.
Toprağı bol olsun. Bir Tyler Hanikat olsa şu takıma.
Net.
Değil mi?
Evet.
Yani o yüzden diyorum. Forvet'te büyük sıkıntı var. Bu sadece Fenerbahçe'ye karşı değil. Bütün Euroleague takımları için problem olacak. Yani bütün Euroleague takımlarına karşı problem olacak. Net problem var çünkü burada. Atletizm problemi çekiyor Efes.
Ya ben bunu bu arada hani Ergin Hoca ile oturur sabaha kadar konuşurum. Yani hani takım mühendisliğini yaparken ne düşündü? Ben de yani özellikle forvet rotasyonunda ezilebileceğini düşünüyorum. Hani çünkü yani hazırlık maçlarında izlemedik ama yani çok orada atlet işte CSK'nın rotasyonu gibi işte Real'in rotasyonu gibi.
Abi ben izledim, gayretli hani, takım ama şey yani olmayacak yani orası. Hani
oraya bir hani tırnak içinde söylüyorum.
Kafadan Moerman oynuyor değil mi herhalde?
Moerman. Tupan gibi falan bir oraya bir hani bir
onu kaptılar gülüm kaptılar.
Gibi gibi yani. Ama ben şeyi çok beğendim. Mitsic bence sezonun transferi yani.
O net.
Yani, oyun aklı olarak Efes'e gerçekten.
Geldiği anda zaten yüzleri güldürdü yani.
Yani son birkaç yıldır göremediğimiz oyun aklına sahip oyunculardan birisi. Zaten Ergin Hoca'nın aklında da Misic ilk 5'te ve şey yani belli ki kritik noktalarda topu Misic'in eline verecek. Ki Misic benim, yani ben çok severim kendi adıma, uzun guard hastası olduğum bir şeydir yani.
Ben böyle nedense bench'ten getireceğini düşünüyorum Misic'i.
Ben de Misic'i
bench'ten. Yani Larkin Boboa yapacak bence.
Ben Boboa'dan umutlu değilim pek ya.
Ya Larkin Boboa
iyi bir skorer gibi gözüküyor ama hani.
Ya bu arada Boboa şeyi söyleyeyim mi? McCollum'dan iyi oyuncu. Yani evet. O burada tartışacak bir şey yok. Boboa'nın pası da var abi.
Var.
Abi McCollum kara delikte yani. Giden öyle bir oyuncu geri gelmiyordu.
Öyle bir oyuncu değil. Peki şimdi bu tarafa
pek öyle düşünmüyorum yani. İkisini aynı anda
Mitsic Larkin mi? Yani... Abi o zaman şöyle bir sorun oluyor. Bench'ten alacağın guard doğuş kalıyor elinde.
Mixleyecek bence. Yani Misic, Larkin ve hani Boboa işte orada hani başka yanına bir
25'er dakika döndürerek
yapacak gibi geliyor bana. Yani aynı anda iki delici gardını bence zaman zaman yapabilir. Yani
yapabilir.
Yani tempoyu yukarı vurmak istediği zamanlarda, açık saha istediği zamanlarda yapabilir ama maçın çoğunluğunu böyle oynayacağını düşünmüyorum.
Ya mesela şurada Simon yerine bir tane atlet, bir böyle 3&D bir oyuncu olsa bu kadro bambaşka bir yerde olabilir.
Covington gibi mi?
Gibi. Covington gibi. Bu arada Covington abi Avustralya takımına karşı 0 sayıyla oynadı. Alabiliriz. Alabiliriz. Yani ciddiyim. Sen yani, ne diyorsun Efecan?
Ya ben de çok çelişkilerim var Efes hakkında bu sene ya. Düşünüyorum da hani Mitch'in kenardan geleceğini düşünüyorum. 6. adam olacağını düşünüyorum bu takıma. Ama bunu düşünürken de oynamalı diye düşünüyorum.
Hani, değil mi?
Yani evet. Larkin Boboa ikilisine takım teslim edilir mi? Pek emin değilim.
Abi bir kere zaten ikisi de 1.80'li guard yani. Hani orada direkt perimetrede yani direkt kısasın yani.
Ama şimdi 6. adam görevi bunları kotarabilecek bir görev. Hani öyle başlayıp başka yönlerden o konuda sana üstünlük sağladıkları andan itibaren Mitsiz'i oyuna atmak var. Oyunu almak var. O da bir koz.
Ya benim... Sen tamam mı?
Ya işte sen devam et, ben devam edeyim.
Ya şöyle falan. Bence Misic oyun IQ'su olarak takımdaki en hani tabii, topu tabii. Topu dağıtan, ikili oyun oynayabilen ve hani topu ne zaman kullanması gerektiğini bilen isim olduğu için bence takımın tamamıyla birleştirici parçası. O yüzden Misic'i bence kenardan getirmek, bu benim kendi subjektif görüşüm, hata olur. Yani Misic'in ben büyük maçın büyük çoğunluğunda oyunda kalması taraftarım.
Ben başka bir yerden söyleyeceğim. James Anderson transfer edildiğinde 2-3 tane Euroleague yorumcusu şey demişti. James Anderson bunu söylemiştim herhalde. Sizin sorunlarınıza çözüm olmaz. Kim olmaz. Mi? Yani işte bir iki tane adını unuttum. Yunan veya Litvanyalı olabilir. Şimdi bakıyorsun forvetteki tek atlet timsi oyuncun James Anderson.
Bir zamanlar atlet.
Ama hala diğerlerinden daha atlet. Kim oynar abi? Efes'in 3 numarası kimdir? James Anderson'dır. Var mı?
Tabii.
Birinci aday James Anderson. Tartışılmaz.
Yani. Sorun burada başlıyor işte. Yani en kötü olduğun pozisyon biraz da senin sıralamanı belirler ya. Veya evet. Rakibe karşı durumunu belirler.
Senin burada vuracakları da belirler.
Burada problem var demektir. O yüzden de şeyi de hemen not aldım. Onu da söyleyeyim. Mesela Fener'i konuştuk ya. Kimi keser? Ben... takımın süper yıldızı olarak gelmiş olmasına rağmen Larkin'in bu maça çıkmayı hak etmediğini düşünüyorum. O yüzden Mitsic, Boboa, James Anderson, Moerman, Dunstan 5'inin içeride olması gerektiğini düşünüyorum. Larkin, Plyce, Motum ve Simon'un dışarıda olması gerektiğini düşünüyorum. 9 yabancısı var Efes'in.
Bence Plyce kesmeyecek. Plyce bence iyi göründü. Bu arada ben Plyce transferine karşı olanlardandım.
Yani, fena durumda değil.
Beklediğimden daha iyi buldum Plyce ama Plyce'in zaten sorunu
Valencia performansı yanıltıcı değilmiş pek, değil mi yani?
Şöyle, Plyce abi yani sonuçta ayakları uzun yapmış. Vadede bakmak lazım Plyce'e. Şimdi sezon daha başlamadı bile. Hani tempoyu götürebilecek mi? O dizler sezonu taşıyabilecek mi? Hani sezonun ne kadarında sağlıklı kalabilecek? Ona bakmak
Sertaç
lazım.
Sertaç varken Plyce'e çıkacak mı?
Yani
sanmıyorum ya.
Bilemiyorum.
Efes'in 9 yabancı oyuncusu var ve yarın 4 tanesini kesmek zorunda. Yani Plyce'i kesmezse Mitsic falan kesecek.
Ama Sertaç da iyi gözüktü. Şimdi
Sertaç fena durumda değil. Evet.
Sertaç milli takımda da
yeterli görev aldı. Düşününce olabilir.
Yani ben böyle kafamda koydum. Sen ne diyorsun Efecan? Ya ben bu...
Ben bir kere Simon'u kesin keserim.
Simon net. Motun felaket durumda.
Hırvatistan milli takımından kim varsa kessin. Ya ben böyle rezil bir milli takım izlemedim o zaman. Šarić olmasına rağmen.
Evet.
O Lakers'ın genç çocuğu olmasına rağmen.
Mikhailuk.
Mikhailuk değil.
Mikhailuk zaten Hırvat değil ya.
Hırvat değil. Ukraynalı olması
lazım. Ukraynalı.
Zubac. Zubac.
Zubac. Mikhailuk dedim. Zubac.
Aynen. Ya neyse konu çok daldı. Simon'u keserim. Hocam şimdi şuradan başlayayım önce.
Simon'u keserim dedi. Tekrar Simon'u kesti. Çok zor işi.
Larkin kesemezsin.
Öyle mi diyorsun?
Ya eğer sen Larkin'e burada görev vermeyeceksen. Ya biraz önce çok bir diyalog kurduk. Sonra dedi ki hocam bana biraz söylendi. Ya dedim ki hani Larkin olmayacaksa gerçekten playoff yapabileceğinizi düşünüyor muyuz? Yani
uzun vadede Efes'in, hayır.
Hayır. Ve Larkin hazırlık kampını ne kadar kötü geçirmiş olursa olsun bu takım bir numaralı oyuncusu şu an.
Evet.
Ve oyunda olmadı. Ne ama halde olursa olsun.
Hak etmediğini düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. En ufak bir itirazım yok. Ama
Babay mı keserim?
Bu şey gibi yani.
Babay da keserim.
Ben Simmons'ı sonda oyuna almak gibi.
Hani kaybetti ama maçı.
Larkin içeride kalacak.
Ama o maçı kaybetti bile abi yani.
Larkin Ataman da çok radikal bir koç değil. Böyle oynayacak yani.
Yok. Tamam Larkin'i aldık. Bir. Mitsic'i aldık. İki.
Keseceğim oyunculardan tamam, başlayayım. Tamam
keser o zaman.
Tibor Kulaysi keselim. Konuslav Simon'u keselim.
İki. Simon kesin.
Boboa'yı keselim.
Üç. Ben Boboa'yı kestim.
Boboa'yı kesmez.
Ve
Motum.
Motum'u keser.
Tamam. Motum kesin. Bence de Motum'u keser.
O zaman üç oyuncu da aşağı yukarı zaten şeyiz. Bir oyuncu belli bir değil yani. Değil. Boboa ya da Larkin. Ama muhtemelen sizin dediğinizi bence yapacak. Larkin'i oynatacak.
Kesmez. Boboa'yı da kesmeyecek bence.
O zaman abi Mitsic'i kesecek yani. Birini kesmek zorunda kalıyor abi yani. Çok işte problem var. Abi Boboa, Larkin, Mitsic üçünden birini kesmek zorundasın. Yani mecbursun.
Brian Dunstan yok. Yok.
Ya çünkü bence Anderson'ı kesebilir ya.
O güzel buraya gelelim.
Hiç 3 numarasız oynayan yani. Ne Simon var ne
bu James üçü de Anderson. James Anderson'dan daha kaliteli oyuncu.
Kabul ediyorum.
Evet.
Metecan da oynar abi.
Yok abi. Abi. Yok abi. Data ne var karşıda abi yani. Yok.
Ama yani bakmak lazım. Şu kadroları da bir görmek
yarın
lazım.
Yarın gördüğümüzde bunun üzerine düşünürüz yine.
Sana şunu söyleyeyim.
Bu James maçın Anderson kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.
Katılıyorum.
Bu maçın Larkin kadrosunda ilk James Anderson yazılır. Bakın Dunstan'dan bile önce rakibine bak abi. Datome'si var. Canı isterse Kalinic'i var. Melli'si var. Orası çok güçlü. Önce James Anderson'ı yazmazsak maçı kaybetti Efes yani.
Tamam Anderson'ı o zaman Boba'yı kesecek.
Yani ben Boba'yı diye düşünüyorum.
Boba'yı kesecek. Boba da iyi bir yani
bir
hazırlık.
Bir de diğer oyuncuların Dunstan'ın Sertaç dinlendirebilir. İşte Doğuş bir 5-10 dakika guardta görev
yani
alabilir.
Kulaysi kesmezse diye düşünmek istemiyorum. Çünkü yok, çok karışıyor kafam yani.
Simon kesin bence.
Türk rotasyon var. Yani 7 tane Türk var kadroda. Kapatılır orası.
Simon plus
Motum ya Boboa ya Larkin diye ayrıldık biz.
Boboa herhalde abi öyle görünüyor. Boboa. Yani ben Larkin kesme taraftarıyım ama
ben Boboa'yı kesecek diyorum. Larkin kesme taraftarıyım da diyemiyorum yani.
Karışık yani. Evet biraz orası.
Zor olacak bu ya. 6 artı 0 artı 5 olsa daha iyiydi sanırım herkes için.
Bu kararı siz mantıklı buluyor musunuz?
Hayır.
Orada?
Ya şimdi şöyle ama bir yerden de şunu düşünmek lazım. Yarın Burak'ına ihtiyaç olabilir. Yarın Metecan'a bir ihtiyaç olabilir.
Peki.
Ama mantıklı mı? Bu oyuncuları 6 artı 0 artı 5'te kendi geliştir ki bir şey işe yarasın değil mi?
Doğuş Balbay kendi kulübünde çok basit. Bu Mehmet Demirkol mu söylüyordu? Kim biri diyordu. Doğuş Balbay kendi kulübünde Mitsic'i yenemiyorsa milli takımda nasıl yenecek?
Evet.
Doğru.
Yok bundan bahsediyorum bence.
Önce kendi takımda yeneceksin.
6 artı 0 artı 5'te oynayabileceksin ki burada oynayabil.
Yani bir şey var abi. Fark etmez. Ben çok popülist bir karar olarak görüyorum. Ya
sonra
yani
abi niye Göksel'in Köksel oynuyor diyoruz işte. Ve sevinmiş zaten karar. Sevinecek tabii.
Ya ben kararı sevinmedim. Yani. Yanlış bir izlenim yaratmak istemiyorum ama ya bu şey olacak yani. Yarın Burak'ın izleyebileceğimiz için de bir düşünüyorum. Zorunluluktan oynatılacaklar artık yani.
Bu ya, bir dakika yani o tam öyle olmayacak. 9 tane yabancı olan oyuncu şunu yapacak takım. Fener olmuyor. Onu yapabilir mesela Fener. Fener ligde playoff'a kaçtan girmesi önemli değil. Bir hafta 4 yabancı, öbür hafta diğer 4 yabancı.
Oynayabilir.
Bu çok yani Türklerin garanti bir şekilde süre kazanacağı anlamına gelmez. Yani bu kural alınırken Türkler oynasın mantığının da böyle çok da analitik bir şekilde alındığını düşünmüyorum. Yabancılar dinlensin değil mi? Yabancılar dinlensin olacak bu. Yoksa Buğra'nın bu arada iyi oynuyor. Ben beğendim Buğra'nın oyunu. Metecan'dan
i̇yi
da,
geldi zaten.
Metecan'dan yani da Sertaç'tan da katkı alacaktır.
Evet, evet. Ben de Metecan'ı beğendim. Yani Efes'in bence bu sezon yaptığı işlerden biri de trend olan Türk oyuncuları uzun vadede kendi
bence kadrosuna en iyi iş o. En iyi şu an.
Yani Burhan, Metecan, Sertan.
Türkiye Ligi için fark edecek bu şimdi. Bu karardan sonra eder. Yapılmış bir hamle bu zaten.
Çok fark eder.
Yani hani karardan önce transfer gerçekleşse de karar için yapılmış hamleler.
Yani Efes
yıllardır... Fenerbahçe bunu yapmadı.
Yıllardır Türk potansiyonlarında
sıkıntı yaşıyordu. Ama Fener'in de Bobby Dixon var, Ahmet var. Yani iki tane net oyuncum var orada.
Ama Bobby de artık net diyemeyiz Bobby'ye ya.
Abi Türkiye Ligi'nde kurtarıyor seni. At playoff'ta bir maça kurtarsın yani.
Kurtarıyor
abi. Yani kurtarıyor.
Ha ben bu arada Türkiye Ligi'nin de Galatasaray, Beşiktaş gibi, Daçka gibi takımların düşmesiyle beraber zaten rekabetsiz olduğunu düşünüyorum yani. Hani Efes ve Fenerbahçe.
Biraz Daçka konuşacağız. Onu da orada konuşalım.
Yani, sorun olmazsa final oynayacaklar
zaten. O zaman zaten. Şöyle sorayım. Yarın maçı tahmininiz nedir? Bu kadro.
Yarın maçın sonucunu Obradovic'in kadro kararı verir. Datome içerideyse Fener kazanır, öyle diyeyim.
Ben o kadar net konuşamıyorum. O da Ergin Hoca'nın Obradovic maçlarını çok daha farklı bir motivasyonla oynamasından kaynaklı. Yani hani, ki ben sezon öncesinde Ergin Hoca'nın bu sezonu çok istediğini de düşünüyorum yani. Öyle. Konsantre yani. Yani molalarda falan görüyorsun yani. Olaya daha hakim. Yani yarın ben çok böyle müthiş kaliteli bir maç izleyeceğimizi falan düşünmüyorum. Çünkü zaten iki takımı da izledik. İki takımda bir sürü eksiği var.
Evet ve daha toparlanamamışlar yani.
Bayağı eksik var. Ama Fener'i bir adım önde görüyorum. Ama Efes'in de yani Ergin Hoca bu maçları oynamayı seviyor. Kazanırsa şaşırmamak lazım.
Bakalım iyi basketbol izleyelim. Özledik basketbolu. Biraz rekabet görmek. Ben beklentim rekabet derken bundan bahsettim. Hani, top oynansın. En azından isteyen iki takım verelim kupayı.
Onu göreceğiz bence. Yani hani
yeterli olacaktır benim için yani.
Oyun kalitesi görmesek de mücadele. En azından mücadele, evet, onu göreceğiz.
Doz yukarıda olacak, o gerilim olacak. Onlar çeker bizim maçın içinde bir şekilde.
Evet.
Hemen Daşka'ya geçelim. Çok uzatmadan. Darüşşafaka kadroyu çok yeniledi. Euroleague'deki son temsilcimiz. Baştan sona David Platt'in de gitmesiyle beraber Ahmet Çakı geçti takımın başına. Jeremy Evans eklediler, John Dibbler eklediler. Oğuz Savaş tekrardan kontrat imzaladı. Ya bu ne kadar çarpıcı bir haber bilmiyorum. Markel Brown, Ray McCollum, Zenis Painters, Berk Demir. Geçen seneden de Stenson Kidd, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu ve Michael Eric kaldı takımda. Ve yani bu kadro yapısı Euroleague seviyesinde
mi?
Soru bu.
Şimdi, Togan konuşsun. Değil abi yani, hemen net diyelim. Darüşşafaka şu an Euroleague'in en güçsüz 2-3 takımından biri. Hani bunu bir kere gerçekçi konuşalım.
Herbalife, Gran Canaria.
Gran Canaria daha iyi durumda. Muhtemelen şöyle söyleyeyim. Budućnost ve Bayern Münih. Gran Canaria bence, ama belli olmaz daha. Bayern Münih'i
Gran Canaria'dan daha iyi görüyorum.
Evet, orada tam emin değilim. Çünkü onların maçlarını o kadar izlemedim ama Budućnost'la Bayern, Darüşşafaka pek iyi durumda değil. Yani şunu söyleyeyim. Corey Jefferson'ı alamadılar.
Evet ya.
O olsaydı
çok iyi olurdu.
Tabii. O olsaydı bir yarım hamle daha önde olurdu diğer takımlardan, ama Corey Jefferson'ın yönlü de bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Şimdi baktığımda Ray McCollum'un elinde top olacak. Herhalde Doğuş'ta Muhammed'e ya da Kartal'a vermeyecek topu.
Onlardan da faydalanacaktır. Ahmet Çakı
sever. Markel Brown'dan faydalanacak. Dibbler atıcı diyelim. Bir de burada kritik Letonyalı Zenis Painters var. Sen hiç sevmiyorsun biliyorum. Ben de çok seviyorum.
Evet.
Yani takımın bütün eksik
gelişi. Basketbolunda sadece burada örtüşemiyoruz değil mi?
Evet, evet, evet. Bir de Westbrook.
Westbrook benimki biraz gol.
Zenis Painters bence iyi transfer. Yani takımın bütün eksiğini gediğini kapatacak. Net yapıştırıcı parça. Hasıl da verir. Pislik de katar maç içinde.
Başka hani, standartlı iyi transfer.
Yani Felipe Reyes'in...
Yavaş ve Mehmet Hoca'yı sevmiyorum.
Tamam işte Felipe Reyes'in forvet versiyonu ama iş yapacak, onu söyleyeyim. Yani şimdi tabii Wilbekin ve...
17 saniyede bir faul atacak, evet, falan.
Wilbekin ve Sandros'un kaybı kötü. Hani yani
Sandros ve Wilbekin geçen sene Euro Cup'ı kazandırdı.
Ama Stanton Kidd duruyor. Michael Eric duruyor. Orada Emircan var ama Michael Eric uzun süre oynar. Oğuz biraz ne kadar süre alır bilmiyorum.
Yani oranın bence değişmez demirbaşı Michael
Eric. Michael Eric, yani. Stanton Kidd, Ray McCollum omurgasında bir takım olacak anladığım kadarıyla.
Michael Eric 35 dakika oynar.
Valla sezon öncesi maçlarda Darüşşafaka çok iyi durumda değildi. Onu da söyleyelim.
Efes maçını izledim ben. Zaten maç 20'ye bağlandı da yani.
Ahmet Çakı Hoca şey dedik. Yani evet, biz de her takım gibi savunma yapmak istiyoruz. İyi savunma yapıp bu savunma üzerinden şey yapmaya çalışıyoruz dedi. Ama şu vurgusu önemliydi. Biraz satır arasında saklı o. Ahmet Hoca Efes'te tempolu oynattı. Hani biraz takımı böyle çok bağlamış gibi hissediyordu oyuncular kendilerini. Biraz serbest bıraktı. İtlerini bıraktı oynasınlar diye. Daçka'da o olmayacak anladığım kadarıyla. Yarı sahada sabırlı olacağız dedi. Daha düzgün oyun kurabilmek için dedi. Yarı sahada sabırlı olmak mı? Ya, tempolu oynamak mı?
Raymond Kalım'la falan zor o işler.
İşte ya. Ben nasıl, de buraya geleceğim.
Nasıl olacağım
yani? Yani yarı saha oyuncusu yok şu an takımda abi. Yani bakıyorum yok.
En yarı saha oyuncusu Kartal Öz mü?
Yani evet Kartal. Bir Kartal mi takımda da oynamıyor onu da unutmayın. Bu dediğini yapması, temkinli oynayıp rakibin de koşmasını engellemesi teoride iyi ama kağıt üstünde bu. Yani pratikte olmayacak.
Kötü bir sene bekliyor gibi geliyor bana da şu Türkiye'ye. Ama yani tabii umarım
ben şöyle
Volkswagen'de bu arada 6 kişiyle çok iyi savunma yaptığı birkaç maç kazanacaktır. Yani hani
ya bunları bekliyor. Kim ki yendiler işte o Efes'e yendikleri turnuvada.
Ben 8 galibiyeti görürlerse Euroleague'de başarı diyorum.
Şok şok şok.
Ya Efes için geçen sezon 10 demiştim yani. Evet.
7 aldı Efes. Tamam işte yeter.
Ya 8 görürse iyi.
Şu Oğuz Savaş'la ilgili bir şey söyleyebilirim.
Tabii.
Oğuz Savaş 1 tam yıl mı 2 tam yıl mı basketbol oynadı?
2.
2 tam yıl basketbol oynadı.
1,5 veya 2.
Şimdi kaptan. Kuralla birlikte ligde de oynayacak. Hı-hı. Güzel. Türk basketbolu çok
emin ellerde.
Semiha'dan 6 oynamıyor. Sonra geliyor.
Semiha'dan oynamıyor bir de milli takımın değiştirmez uzun yani. Şimdi
son 2 ay imzalanıyor. İşte bir şeyler yapıyor ya. Bu böyle gezinecek Türk oyuncular işte.
Oğuz Savaş milli takıma da seçilir. Seçilir abi.
Kerem Gönül niye dönmedi hala ben onu anlamadım. Yani yorumculuk yapıyor.
Yorumculuk mu yapıyor? Bıraktı değil mi o?
Bıraktı.
Geçen sezon oynamıştı en son ikinci ligde.
Mesela Emircan'ın, Emircan'ın, Kartal'ın, Muhammed'in ve Doğuş'un gelişimine bakacağız. Bence bu sene bir adım ileri atamayacaklar.
David Bet'le bir adım attılar.
Attılar.
Şimdi acaba bir adım daha mı geri mi?
Ben Ahmet Çakı Hoca'yı çok sevmeme rağmen bir Euroleague seviyesinde koç olduğunu şu aşamada düşünmüyorum. O yüzden bence yetiştirme noktasında da zayıf.
Ben bu odayı terk ederim.
Kogan dediğime geldi.
Şaka bir yana evet tabii biraz daha tecrübelenmesi lazım. Alba Berlin'le iyi başlayıp kötü biten bir kariyer.
Abi kendini ispat etmesi lazım. Ya o da mesela bu sene 10 galibiyetin üstüne çıkmak filandır. Hani öyle bir ispat gerekiyor.
Ne bileyim içeride üst üste 4 maç kazanmak, biri Real Madrid falan böyle. Yani.
Gibi.
Yani öyle yani, bir şeye ihtiyacı var. Özgüvene de ihtiyacı var.
Yani ben de Ahmet Çakı için henüz Euroleague arenasının tam yeri olmadığını düşünüyorum.
Ama yani Darüşşafaka'daki bütçe küçültme tabii, tabii, yani şeylere uygun bir adaydı.
El mecbur yani, el mahkum. Yani. Ne yapacaksın?
O yüzden de bu dönem eğer Ahmet Çakı ile dediğiniz gibi 10 galibiyetler civarında kapatırsa bence başarıdır
çok
yani.
Büyük başarı yani.
Ama yani paspas olursa da Ahmet Çakı'nın kariyeri açısından evet, yani baktığın zaman orada arka arkaya 2-3 yıl acayip böyle
David Beck'in şey gitmesiyle bir yardımcı koçlar falan herkes gemiyi terk etti. Hadi ya
da Mithat Demirer falan da ayrıldı takımdan.
İşte Ömer Urat'a falan. Evet, neredeler? Yani bu takımı geçti. Alması lazımdı yani.
Tabii yani şimdi orada biraz da tek başına kaldı yani.
Ama bu biraz yönetim meselesi. Takımı yönetenlerin sorunu.
Mesela Mithat Demirel'in birçok takım içerisindeki dengeyi sağladığı konuşuluyordu. Yani çok iyi bir orada hani GM'lik yürüttüğü konuşuluyordu. Şimdi yok mesela keza Ömer Uğrat'a ki hani zaten yıllardır altyapıda yaptıkları ortada. Hani onu da yani scouting'inden yararlanamayacaksın. Hani raporlamasından yararlanamayacaksın.
Tek başına Ahmet Çakı ve Darüşşafaka gibi yani. Bütçe küçülten ve Euroleague'e yani geçen
seneki başarı. İstemeye istemeye gidiyorlar aslında.
İstemeye istemeye gidiyorlar tabii ki. Geçen sene şampiyon olmamış olsalar ki isteyerek oldu herkes. Bu onun ödül biraz cezaya dönmüş gibi. Hani.
Evet.
Çok çünkü enteresan bir.
Türkiye Ligi hedefleri olan bir takım için 30 maç Euroleague zulüm ya. Efes geçen sene ne çekti Euroleague'de düşünün canım. Yani. Zulüm yani. Türkiye Ligi'ndeki moraliniz de düşüyor.
Masraf.
Evet. O da var.
Yani öyle de bir yönü var. 15 deplasman oynayacaksınız.
Tabii.
İkisi içeride diyelim. 13 tane yolculuğunuz var.
Var. Bir de onlar ligi de etkiliyor.
Evet. Hem masraf hem yorgunluk. Ya o yüzden evet bunu istediğini söyleyemem. Ama Ahmet Çakı en uygun adaydı. El mahkum dediğin konu o.
Yani daha iyi olabilir miydi Türk olarak diye düşünüyorum da.
Oktay var abi başka yok ki. Oktay Hoca'yı getirmek de ucuz olmaz yani.
Oktay Hoca da Galatasaray'la problemli bir yerden çıktı. Belki birkaç sene dinlenmek ister yani. Bilmiyorum.
Valla bence Oktay Hoca artık zaten yorumculuğa dönse.
Keşke dönse de
izlesek. Yedidir yani. Hani. Oo, hiç katılmıyorum size.
Keşke dönse de izlesek bence bırakmamalı bu arada.
Ha, yani oyuna dönmeli evet.
Aynen. Nereye dönecek abi? 90'lara dönecekse.
Abi Oktay Oktay Hocam'a laf söyletmem burada. Lütfen. Kabul ediyorum. Haklılık payın var. Biraz eski kafalıdır hocamız.
Ama Oktay Hocam'a laf. Abi Obradovic'in bir de kendini upgrade ettiği bir yerde yani. Hani.
Kabul. Berk mesela forvet rotasyonunda onu sorayım. Efes'ten. Ne yapacak? Var mı?
Aslında bir umutlandım. Birkaç maç izleyince çok iyi performanslarını gördük Berk'in. Ya ama hani Türkiye Ligi'nde süresi artarsa diğer oyunculara nazaran işte bu Türk havuzundan Berk kendini çıkartırsa ki ihtimal var. Süre alabiliyor.
Var.
Niye olmasın diyorsunuz yani. Geçen sene bir 47'yi Fenerbahçe maçında da oyunda iyi işler yapmıştı Berk. Niye olmasın yani o Türkiye Ligi'nde aldığını Euroleague'e taşırsa Rising Star, Efes'in Rising Star adayı olabilir yani.
Hadi bakalım inşallah. Ben olursa sevinirim. Yani iyi takım adına da Başşafak adına da.
Yetenekli bir oyuncu.
Bu arada Euroleague'in Rising Star adaylarını haftaya konuşacağız da Egean Arne var içinde. Çok iyi çalışıyorlar bu işe yani. 3,5 dakika bile oynayamayacak sezon boyunca.
Don Chis'ten nereye düştük ya?
listeyi haftaya söyleyeceğim. Kalbine inmesin.
Havuz çok dar abi. Havuz çok dar. Çok az oyuncu var.
Programımızı kapatıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey yarınla ilgili veya Euroleague'in önümüzdeki haftaki programla ilgili de detay verebilirsiniz. Yani ben şimdilik sizi sözü size bırakayım ve hoşçakalın diyeyim.
Valla Euroleague'i özlemişiz. Euroleague is back diyelim de. Cumhurbaşkanı kutlasıyla falan başlayalım artık. Bu süreç başlasın.
Evet evet. Yani biz de bu süreçte biraz hani aktif olamadık yaz sezonu itibariyle ama Euroleague ile beraber.
Biz olduk.
Nerede oldu? Biz olduk
diye. Benim olmadığı... Ayda bir program.
Benim olmadığı iki tane program yaptı.
Ben yapmadım hocam konusu ben.
Ya buraya çağırdım dedim ki oturacaksın. Ben konuşacağım.
Ben oğlum duvara bakmayayım sana bakayım diye. hepinize güzel iyi ya. Haftalar. Yarın basketbol en azından Türkiye'deki basketbol hep beraber bir giriş yapalım. Ondan sonra da hafta yürürlük konuşalım ve serüven başlasın. Hepinize iyi haftalar.
Hoşçakalın.
Dikkat edin kendinize.